Ayrım 6, bölüm 7. Özgünlük. Sayfa 65. Aşırı ilgi duymadığımız kişileri baştan çıkarırken daha çok özgüven duymamız ve daha kolay başarmamız aşkın ironilerden biridir. Arzu yoğunlaştıkça kayıtsız görünmek gibi oyunları oynayamaz oluruz. Ne kadar çok ilgi duyuyorsak, karşımızdaki kişide bulduğumuz mükemmelliyet o denli bir aşağılık duygusuna neden olur. Chloe'ye olan aşkım, kendime olan inancımı yitirmeme yol açıyordu. Ben kimdim ki ona kıyasla? Yemek teklifimi kabul etmiş olması, giysilerindeki zarafet, şık mıyım diye sormuştu arabada. Olayım olmayayım, 6. kez kıyafet değiştiremem zaten. Üstüne üstlük ona layık olmayan dudaklarımdan dökülecek, şimdilik dilim tutulmuştu gerçi. Sözlere kulak vermeye razı olması ne büyük bir şerefti değil mi? Cuma gecesiydi. Chloe ile birlikte Fulham Caddesi'nin sonunda yeni açılan Fransız lokantası Les Laisons Dangerous'ta köşedeki bir masada oturuyorduk. Chloe'nin güzelliğine daha uygun bir mekan olamazdı. Avizelerden yüzüne hafif gölgeler yansıyor, duvarların açık yeşili onun yeşil gözlerini daha belirgin kılıyordu. Karşımda oturan melek tarafından çarpılmıştım sanki. İlginç bir sohbetten yalnızca bir iki dakika sonra ne düşünecek, ne konuşacak halim kalmıştı. Kolalı bembeyaz masa örtüsü üzerinde görünmez desenler çiziyordum sessizce. Büyük cam kadehteki sodamı iş olsun diye yudumluyordum. Onun yanında öyle bir aşağılık duygusu hissediyordum ki bu üstün varlığın isteklerine göre belirlenecek yeni bir kimliğe bürünmem gerektiğini düşünmeye başlamıştım. Aşık oldum diye kendimden mi uzaklaşıyordum? Belki sonsuza dek değil ama şu an ciddi bir uğraş içinde olduğuma göre baştan çıkarmanın şu aşamasında benim hoşuma giden nedir yerine onun hoşuna giden nedir sorusunu sormam gerekiyordu. Kravatımı beğendi mi sorusu, kravatımı beğeniyor muyum sorusundan daha önemliydi şu an. Kendime sevgilinin hayali gözleriyle bakmaya zorluyordu beni aşk. Ben kimim? Değil, onun gözünde ben kimim? Sorduğum sorular değiştikçe kendi benliğime biraz samimiyetsizlik ve sahtekarlık etmiş oluyordum tabii. Sahtekarlık ederken aşağılık yalanlar söyleyip aşırı abartmalarda bulunduğum sanılmasın. Chloe'nin her beklentisini karşılayabilmek için rolümün gereklerini yerine getiriyordum yalnızca. Şarap içer misin diye sordum ona. Bilmem, sen içecek misin diye karşılık verdi. Benim için gerçekten fark etmez, sen istersen içeriz diye yanıtladım. Dilediğin gibi, nasıl istersen diye sürdürdü. Benim için fark etmez, benim için de. Yani içiyor muyuz, içmiyor muyuz? Ben içmeyeyim öyleyse, diyerek zinciri kırdı Chloe. Tamam, zaten benim de canım istemiyordu, diyerek razı oldum. İçmeyelim öyleyse, diye sonuçlandırdı. Harika, su içelim o zaman. Özgün bir benlik, başkalarından etkilenmeden tutarlı olabilmekle edinilir. Ama benim için o gece kendimi Chloe'nin arzularına göre yaratmak gibi hiç de özgün olmayan girişimlerle geçti. Bir erkekten ne bekliyordu? Davranışlarımı hangi zevk ve eğilimlere göre şekillendirmeliydim? İnsanın kendi kendine dürüst davranmaması benliği açısından temel bir ölçü sayılıyorsa, o zaman bu baştan çıkarma uğraşı nedeniyle ahlaktan sınıfta kalmıştım. Chloe'nin hemen arkasındaki kara tahtadaki listede birbirinden güzel şaraplar arasında seçeneğim varken neden şarap istemediğimi söylemiştim. O susuzluk çekerken benim gidip şarap seçmem kabalık olur diye düşünmüştüm çünkü. Şu baştan çıkarma uğraşı nedeniyle gerçek içki sever benliğim ile sahte benliğim su sever olmak üzere ikiye bölünmüştüm. İştah açıcılar tabaklarımıza klasik bir Fransız bahçesinin simetrisiyle dizilmişti. Yeme de yanında yat, dedi Chloe. Nasıl da biliyordum o duyguyu. Izgara ton balığını hiç böyle yememiştim. Yemeye başladık. Çatal bıçaklarımızın tabaklarımızda çıkardığı tıkırtıdan başka ses çıkmıyordu. Söyleyecek söz kalmamış gibiydi. Uzun süredir aklımı meşgul eden ama o an paylaşamayacağım tek düşünce Chloe'ydi. Sessizlik bir ağırlık gibi çöktü üzerime. Çekici olmayan bir insanla birlikteyken sessizlik olduğunda sıkıcı olan karşınızdakidir. Çekici bir insanla birlikteyken sessizlik olduğundaysa sıkıcı olanın siz olduğunuza emin olabilirsiniz. Sessizlik ve sakarlık arzunun acınası birer kanıtı olarak bağışlanabilir belki. İnsanın kayıtsız kalabildiği birini baştan çıkarması yeterince kolay olduğuna göre bu işin en beceriksizlerini en sahicileri sayabiliriz. Doğru sözcükleri bulamamak şimdi size ironik gibi gelse de aslında doğru sözcüklerin ima edildiğinin kanıtı sayılabilir. Tabii bir söylenebilseler. Tehlikeli ilişkilerde Marteuil Markizi Valmont Vicomte'una mektup yazdığında Markiz Vicomte'un mektuplarının mükemmel olduğu gerekçesiyle eleştirir, gerçek bir aşığın o denli tutarlı olmayacağını, sahici aşıkların ancak darmadağın cümleler kurabileceğini söyler. Dil aşkın çalımına takılır, arzu güzel söz söyleme yeteneğinden yoksundur. Oysa o andaki kabızlığımı Vicomte'un sözcük dağarcığıyla değiştirmek için neler vermezdim. Dipnot, yazar burada lokantanın da ismi olan Chaudalot de Locu'nun 1741-1803 romanı Tehlikeli İlişkilere göndermede bulunuyor. Chloe'yi baştan çıkarmayı istediğime göre onu daha yakından tanımak zorundaydım. Nasıl bir sahte benliğe bürünmem gerektiğini bilmeden gerçek benliğimi nasıl saklayacaktım? Oysa pek kolay bir iş değildi bu. Bir başkasını anlayabilmek, binlerce sözcük ve davranışı yorumlayarak bunlara uyacak bir kişilik belirlemek saatler sürüyordu. Ve yazık ki bunun için gerekli sabır ve zeka, sevdayla çelinmiş kaygılı aklımın kapasitesini aşıyordu. Ayrıntıları devre dışı bırakan bir sosyal psikolog gibi davranıyor, kişiyi basit tanımlara sokmaya çalışıyor, bir romancının insan doğasının çok yönlülüğünü yakalayabilmek için gösterdiği duyarlı yaklaşımı gösteremiyordum. İştah açıcıları yerken kaba, röportajımsı sorular sordum. Neler okursun? Joyce, Henry James, zamanım olursa Cosmo. İşini seviyor musun? Her iş biraz boktan değil mi sence? İstediğin herhangi bir de yaşayabilseydin hangi ülkeyi seçerdin? Buradan hoşnutum. Saç kurutma makinemin prizini değiştirmek zorunda kalmayacağım herhangi bir yerde olabilir. Hafta sonları ne yaparsın? Cumartesi günü sinemaya giderim. Pazar akşamı can sıkıntımı gidermek için depoladığım tüm çikolataları yerim. Bu gibi acemi soruların ardında sorduğum her soruyla onu daha az tanıyordum sanki. Apaçık bir soruya sabırsızca ulaşmak girişimi yatıyordu aslında. Kimsin sen ve dolayısıyla ben kim olmalıyım? Ama bu kadar dosdoğru bir yaklaşım başarısız olmaya mahkumdu. Ne kadar açık olursam ilgilendiğim özne ağın arasından o kadar çabuk kurtuluyor, hangi gazeteyi okuduğunu ve ne tür müzik dinlediğini bildiriyordu. Ama beni kim olduğu konusunda aydınlatmıyordu. Birilerinin işine yarar mı bilmem ama benim kendini nasıl saklayabildiğinin bir göstergesiydi işte bu. Chloe kendinden söz etmekten nefret ediyordu. Belki de en belirgin özelliği alçak gönüllülüğü ve kendi kendini küçük göstermesiydi. Sohbet ne zaman ona yönelse biraz huysuzlaşıyordu. Ben ya da Chloe diye değil, benim gibi bir kafadan çatlak ya da ağırbaşlılıkta Ophelia ödülü sahibi diye söz ediyordu kendinden. Üstelik kendi kendini küçük görmesi, kendine acıyan insanların sergilediği ne kadar aptalım, hayır değilsin şeklindeki örtük iltifat arayışı modelini benimsememiş olduğu için daha da çekici oluyordu. Çocukluğu pek hoş geçmemişti ama meseleyi büyütmüyordu. Çocukluğuna Eyüp'ün çektiklerini aratırcasına dramatize edenlerden nefret ederim. Ailesinin maddi durumu iyiymiş. Babası bütün sorunları ailesi ona Barry adını taktığında başlamış. Babası hukuk profesörüymüş. Annesi yani Claire bir ara bir çiçekli dükkanı işletmiş. Chloe ailenin en çok sevilen iki kusursuz erkek çocuğunun arasında sıkıştırılan ortanca çocukmuş. Abi Chloe'nin 8. yaş gününden kısa bir süre sonra kan kanserinden ölünce anne ve babasının çektiği ıstırap sevgili oğulları yerine yaşama sıkıca sarılan tembel, asık suratlı kızlarına dışa vurdukları öfkeye dönüşmüş. Dipnot, Eyüp, ailesini ve tüm varlığını yitiren ama Tanrı'ya olan inancını yitirmeyen Arap emiri Eyüp. Olanlardan kendini suçlayarak annesinin de bu duygusunu hafifletmek için hiç çaba harcamadığını görerek büyümüş Chloe. Annesi insanların en zayıf yanlarını yüzlerine vurmaktan büyük zevk alırmış. Böylece Chloe ölen abiyle kıyasla okulda ne kadar başarısız ve savruk olduğu, ne kötü arkadaşlar edindiği yolunda pek de doğru olmayan ama yinelendikçe gerçekliğe bürünen uyarılara maruz kalmış sürekli. Aradığı şefkati babasında bulmaya çalışmış. Ama adam hukuk bilgisi konusunda ne kadar açıksa, duyguları konusunda o kadar kapalıymış. Babasıyla şefkat yerine hukuk paylaşmış olmasının yarattığı kafa karışıklığı, Chloe'de Blue çağında müthiş bir öfkeye dönüşmüş ve her şeye meydan okumaya başlamış. İyi ki avukat değildim. Yemek boyunca eski erkek arkadaşlarıyla ilgili yalnızca ufak tefek ipuçları verdi. Biri İtalya'da bir motosiklet tamircisiymiş ve ona kötü davranmış. Annelik yaptığı bir diğeri uyuşturucu bulundurmaktan hapse girmiş. Biri Londra Üniversitesi'nde analitik felsefeciymiş. Onu babamla özleştirmediğimi görmek için Freud olmak gerekmiyor. Bir diğeri de Rover'da araba denetçisiymiş. Şu güne kadar hala çözebilmiş değilim onu. Galiba Birmingham aksanı konuşuma gitmişti. Ama ortaya çıkan resim bir türlü blurlaşmıyor, kafamda Chloe'ye göre oluşturduğum ideal erkek modeli sürekli değişikliğe uğruyordu. Aynı cümleler içinde övdüğü ve yerdiği özellikler ortaya çıktıkça önüne koyacağım benliğimi çılgınca yeniden yaratıyordum. Bir an duygusallığı övüyor, sonra bağımsızlık adına lanetliyordu. Dürüstlüğün en yüce değer olduğunu savunuyor, sonra aldatmayı evliliğin ondan daha büyük bir ikiyüzlülük olduğu gerekçesiyle hoş görüyordu. Onun düşüncelerindeki karmaşa bende şizofreni yaratıyordu. Hangi yönlerimi göstermeliydim ona? Kişiliksizmişim gibi görünmeden onun arzularına nasıl yanıt vermeliydim? Yemeklerimizi yerken, ki genç Walmond için engelli koşu gibiydi her aşaması, deneme kabilinden belli görüşler öne sürüyordum. Ama bu düşünceleri kurnazca hep onun düşüncelerine göre belirlediğimi fark ettim. Chloe'nin her bir sorusu korkutuyor, geri dönülmez yollara sürüklüyordu sanki beni. Ana yemek aşaması, ben ördek, o somon balığı yedi, mayınlarla döşeli bir bataklıktan geçmek gibiydi. İki insan yalnızca birbiri için yaşamalı mıydı bence? Çocukluğum zor mu geçmişti? Hiç gerçekten aşık olmuş muydum? Nasıl bir duyguydu? Duygusal mı, akılcı mıydım? Geçen seçimlerde kime oy vermiştim? Kadınların erkeklerden daha dengesiz olduklarını düşünüyor muydum? Ayrım 6 sonu, sayfa 73.